Koltuğa iyice gömüldüm ve bizim Acklin'in odada nasıl keyif çattığını seyrettim. Bu New York gidiş gelişlerinden biraz yorulmuştum. Esnemeye başladım. Sonra biraz gırgır geçeyim dedim. Bazen epey gırgır şeyler yaparım canın sıkıntısından. Kafamdaki şapkanın siperini öne getirdim. Ardından siperli burnuma kadar indirdim. Bu durumda hiçbir şey göremiyordum. Galiba kör oluyorum dedim boğuk bir sesle. Canım anneciğim, her yer nasıl da kararıyor burada. Sen üşüttüksün yemin ederim dedi Ackley. Canım anneciğim, uzat elini bana. Niye uzatmıyorsun bana elini? Tanrı aşkına büyüsene artık. Oturduğum yerde kör bir herif gibi elimi öne uzatıp çevreyi yoklar gibi yaptım. Durmadan canım anneciğim niye uzatmıyorsun bana elini diyordum. Yalnızca kafa buluyordum tabii. Bazen böyle zırvalıklar yapmak çok hoşuma gider. Ayrıca Ecklin'in bundan dehşetli rahatsız olduğunu da biliyordum. Ona karşı içimden sadistik etmek gelirdi. Sık sık sadistik ederdim böyle ona. Ama sonunda kestim gırgırı. Şapkamın siperini yine geriye çevirdim, arkama yasladım. Bu kimin? Dedi Ackley. Elinde oda arkadaşımın dizliğini tutmuş bana gösteriyordu. Bu Ackley denen herif her şeye el atardı. Donunuza bile el atardı yani. Stradlater'ın olduğunu söyleyince dizli Stradlater'ın yatağını fırlattı. Stradlater'ın başucu dolabının üstünde aldığı şeyi kalkmış yatağın üstüne atıyordu. Bu kez de yanıma geldi ve Stradlater'ın koltuğunun koluna ilişti. Gelip bir koltuğa adam gibi oturmazdı. Hep böyle koluna tünerdi. Hangi cehennemden aldın bunu? Dedim. New York'tan. Kaça? Bir papale. Kazıklamışlar seni. Bir kibrit çöpüyle tırnak içlerini temizlemeye koyuldu. Hep böyle tırnaklarını temizlerdi. Bir bakıma çok gülünçtü bu. Herifin dişleri yosun tutmuş gibiydi. Kulakları rezalet kirli olurdu hep. Ama o durmadan tırnaklarını temizlerdi. Herhalde tırnak temizlemekte temiz bir herif falan olduğunu sanıyordu. Temizliğini yaparken kafamdaki şapkaya bir daha baktım. Bizim oralarda bu şapkaları geyik avlarken giyeriz. Tanrı aşkına dedim. Geyik avlama şapkası bu. Öyledir lanet olsun. Şapkayı çıkarıp baktım. Bir gözümü kısıp şapkaya nişan alır gibi yaptım. Bu adam avlama şapkası dedim. Bununla adam avlıyorum ben. Atıldığından evdekilerin haberi var mı? Yok. Stradlater hangi cehennemde? Maçta bir kızla esnedim. Durmadan esniyordum. Her şey bir yana, o da çok sıcaktı. Adamı uyutuyordu. Zaten bu Pensy'de insanı ya soğuktan ya da sıcaktan öldürürlerdi. Ah muhteşem Stradlater dedi Ackley. Hey makasını bir saniye versene ha. Burada mı? Hayır bavulda. Ta dolabın üstüne kaldırdım. Bir saniye indiriver ha dedi Ackley. Bir şeytan tırnağı çıkmış onu keseceğim. Bir şeyi bavulla birlikte ta dolabın üstüne kaldırmış olmanız umurunda filan değildi. Kalktım. Yine de çıkardım makası. Ama neredeyse geberiyordum. Dolabın kapağını açtığım an Stradlater'ın tenis raketi kalıbıyla birlikte küt diye tepeme inmez mi? Felaket canım yandı. Ackley az kalsın ölüyordu ama başladı kih kih gülmeye. Bavulu indirip makası çıkarana kadar durmadan güldü. Böyle şeyler birinin kafasına bir taş yemesi filan acayip içini gıcıklardı Ackley'nin. Felaket bir mizah duygusu var sende Ackley oğlum dedim ona. Haberin var mı bundan? Makası eline tutuşturdum. Gel senin menajerin olayım. Seni şu radyoculuk işine sokayım. Gidip koltuğuma oturdum. O da başladı hödük tırnaklarını kesmeye. Şunu masada filan yapsan olmuyor mu? Dedim. Masanın üstünde kessene. Gece çıplak ayakla o pis tırnaklarına mı basalım yani? Ama yine de tırnaklarını yere düşüre düşüre kesmeyi sürdürdü. Ne terbiyesizlikti ama. Bu kadar olur yani. Kim bu Stradlater'ın çıktığı kız dedi. Böyle Stradlater kiminle çıkıyor diye sürekli izlerdi. Hem Stradlater'dan müthiş nefret ettiği halde. Bilmiyorum. Neden soruyorsun? Hiç işte. Vay canına. O çocuğuna dayanamıyorum. Dayanamıyorum o çocuğuna. Ama o seni çok seviyor. Stradlater senin çok kıyak bir herif olduğunu düşünüyor dedim. Gırgır geçerken böyle millete kıyaksın filan derim. Can sıkıntısından kurtuluyorum böylece. Herif hiç durmadan üstünlük havası basıyor dedi Ackley. O dayanamıyorum sanki kendisini. Hey! Tırnaklarını masanın üstünde kessen olmaz mı dedim. 50 kez söyledik sana değil mi? Herif durmadan üstünlük havası basıyor dedi Ackley. Onun akıllı biri olduğunu hiç sanmıyorum. O kendisini öyle sanıyor. Kendisini dünyanın en... Ackley, Tanrı aşkına lütfen şu pis tırnaklarını masanın üstünde kessene yahu. 50 kez söyledik sana. Neyse. Tırnaklarını masada kesmeye başladı iş olsun diye. Ona ancak bağıra çağıra böyle şey yaptırabilirdiniz. Bir süre onu seyrettim. Sonra ona Slater'a fitil olmanın nedenini biliyorum dedim. Sana arada bir dişlerini fırçalamanı söyledi diye kızıyorsun ona. Niyeti seni aşağılamak değildi ki. Böyle sızlanıp duruyorsun. Belki adam gibi söylemedi ama niyeti seni aşağılamak değildi. Arada bir dişlerini fırçalasan daha düzgün görünürsün. Kendini daha iyi hissedersin demek istemiştim. Dişimi fırçalıyorum ben. Bırak şimdi bunları. Hayır, fırçalamıyorsun. Görüyoruz işte, fırçalamıyorsun. Bu son sözleri efendice söylemiştim. Ona acımıştım bir bakıma. Tabii birinin böyle kalkıp size dişinizi fırçalamanızı söylemesi pek hoş bir şey değildi. Stallater iyidir. Fena çocuk değildir dedim. Onu tanımıyorsun. Tek sorun da bu. Ben yine de o bir orkudur diyorum. Kendini beğenmiş bir orkudur. Kendini beğenmiştir ama bazı konularda çok cömerttir. Gerçekten dedim. Bana bak. Diyelim ki Stradlater'ın boyun bağı hoşuna gitti. Diyelim ki boynundaki boyun bağı acayip hoşuna gitti. Örnek olsun diye söylüyorum sana. Ne yapar sence? Herhalde çıkarıp hemen sana verir. Gerçekten verir. Veya ne yapar biliyor musun? Getirir yatağın üstüne falan bırakır. Ama o lanet boyun bağını kesinlikle verir sana. Bence hiç kimse... Ne yani? Dedi Akli. O kadar param olsa ben de veririm tabii. Hayır, vermezsin. Kafamı salladım. Hayır Akli oğlum, sen vermezsin. O kadar paran olsa sen dünyanın en... Bana Akli oğlum demeyi kes, lanet olsun. Ben senin rezil... ben senin rezil baban olacak yaştayım. Hayır değilsin. Yahu bu herif bazen adamı çileden çıkarırdı. Kendisinin 18, sizin de 16 yaşında olduğunuzu hatırlatma fırsatını hiç kaçırmazdı. Her şeyden önce seni o lanet aileme bile kabul etmezdim dedim. O zaman bana öyle birden kapı açıldı. Bizim Starlighter hışımla içeri daldı. Çok acelesi vardı. Zaten her zaman acelesi olurdu. Yanıma geldi ve iki yanağıma şakacıktan birer tokat attı. İnsanı böyle çok rahatsız edici şeyler de yapardı tabii. Dinle dedim. Bu akşam bir yere çıkıyor musun? Özel bir şey var mı? Ne bileyim, olabilir. Dışarıda neler oluyor? Kar mı yağıyor yoksa? Paltosu kar içindeydim. Evet dinle. Bu akşam özel bir şey yoksa bana şu köpek dişi desenli ceketini verir misin? Maçı kim aldı? Dedim. Daha ancak yarı oldu. Biz çıkıyoruz dedi Starlight. Hadi gırgır gır geçme de bu gece köpek dişi ceketini verecek misin? Giymeyecek misin? Sen onu söyle. Benim gri flanelin üstüne bir şeyler döküldü. Giymeyeceğim. Ama o lanet omuzlarını falan genişletmeni istemiyorum dedim. Aslında aynı boydaydık ama kilosu yaklaşık benim iki katım gelirdi. Çok geniş omuzları vardı. Genişletmem söz. Telaşla dolaba gitti. Ne haber? Oğlum Ackley dedi Ackley'e. En azından cana yakın bir herif sayılırdı bu Stralator. Biraz sahtekarca bir cana yakınlıktı belki ama en azından Ackley'e merhaba filan derdi. Stralator Ackley'e ne haber oğlum deyince o da bir şeyler mırıldandı. Elinden gelse karşılık vermezdi ya, en azından bir şeyler mırıldanmayacak kadar bile cesareti yoktu. Ackley bana döndü. Ben gideyim artık. Sonra görüşürüz dedim. Tamam dedim. Ackley odanızdan gidiyor diye pek de üzülmezdiniz yani. Bizim Stradlater üstünü başını soyunmaya, boyun bağını filan çıkarmaya başladı. Sanırım çabucak bir tıraş olmam gerek dedi. Oldukça gürdü Stradlater'ın sakalı. Gerçekten gürdü. Nerede senin kız dedim. Ek binada beni bekliyor. Tıraş takımı ve havlusu koltuğunun altında odadan çıktı. Gömleksiz filan. Ortalıkta hep böyle üstü çıplak dolaşırdı. Kendisini acayip yakışıklı buluyordu ama gerçekten de öyleydi. Kabul etmek gerek. Yapacak bir işim yoktu. Ben de kenefe indim. Stallater tıraş olurken onunla çene çaldık. Herkes hala maçlı olduğundan kenefte ikimizden başka kimse yoktu. İçerisi cehennem gibi sıcaktı. Bütün camlar buğulanmıştı. Hepsi duvar boyunca dizili 10 kadar lavabo vardı. Stallater ortalardaki lavabolardan birindeydi. Onun yanındaki bir lavaboya da ben oturdum ve soğuk su musluğunu açıp kapamaya çalıştım. Asabi bir alışkanlık işte. Stahlhelter tıraş olurken ıslıkla Song of India'yı çalıp duruyordu. İyi ıslıkçıların bile zor çalacağı Song of India ya da Slaughter on the 10th Avenue gibi parçaları böyle kulak tırmalaya tırmalaya bozuk düzen öttürmeye çalışırdı. Şarkının gerçekten de içine ederdi yani. Eklin'in nasıl pasaklı bir herif olduğunu anlatmıştım. Hatırladınız mı? Bizim bu Stahlhelter de pasaklıydı ama onunki başka türlüydü. Stahlhelter daha çok gizli türden bir pasaklıydı. Hep yakışıklı görünürdü bu Stahlhelter ama söz gelimi tıraş olduğu o makineyi bir görmeliydiniz. Makine pas içindeydi. Sabun artıkları, kıllar, kalıntılarla doluydu. Hiç temizlemezdi makineyi. Hazırlanması bittiğinde hep pırıl pırıl bakımlı görünürdü ama yine de ne gizli bir pasaklı olduğunu anlardınız onun hazırlandığını seyredince. Kendisine deliler gibi aşık olduğundan böyle bakımlı görünmelere önem veriyordu. Batı yarımkürenin en yakışıklı erkeği sanıyordu kendisini. Oldukça yakışıklıydı da kabul etmek gerek yani. Ailenizdekilerin okul yıllığında resmini görüp de hemen kim bu çocuk diye soracakları cinsten bir yakışıklılıktı onunkisi. Stahlhelter daha çok okul yılı yakışıklısı türünden bir herifti. Pensi'de Stahlhelter'dan daha yakışıklı olduğunu düşündüğüm bir sürü herif tanıyordum. Ama okul yıllığındaki resimlerine bir baksanız pek de yakışıklı görünmezlerdi. Koca burunlu ve kepçe kulaklı çıkardı resimleri. Çok rastlamışımdır bu duruma. Her neyse Stahlhelter'ın bitişindeki lavaboya oturmuş suyu açıp kapatıyordum. Kafamda hala kırmızı avcı şapkam duruyordu. Siperi arkaya çevrildi. O şapkadan acayip hoşlanmıştım. Hey dedi Stahlhelter. Bana büyük bir iyilik yapar mısın? Ne dedim pek isteksiz. Sizden hep büyük bir iyilik yapmanızı isterdi. Bu çok yakışıklı veya kendisini gerçekten bir şey sanan herifler kalkıp durmadan onlara böyle büyük bir iyilik yapmanızı isterler. Tabii kendilerine felaket aşık olduklarından sizin de onlar için deli olduğunuzu ya da onlara bir iyilik yapabilmek için can attığınızı filan sanırlar. Gülünç bir şey yani. Bu akşam dışarı çıkıyor musun? Dedim. Belki çıkarım, belki çıkmam. Bilmiyorum. Neden sordun? Pazartesi tarih dersi için 100 sayfa kadar okumam gerek, dedi. İngilizce dersi için bana bir kompozisyon yazar mısın? Pazartesi o lanet şeyi yetiştiremezsen başım belaya girecek. Onun için sormuştum, ne dersin? Çok ironik bir durumdu, hem de çok. Ben bu lanet okuldan atılmış gidiyorum. Sen kalkmış benden lanet bir kompozisyon yazmamı istiyorsun, dedim. Evet biliyorum. Ama yazmazsan başım belaya girecek. Arkadaşlık nerede kaldı ha? Nerede kaldı ahbaplık? Tamam mı? Ona hemen karşılık vermedim. Stahlhelter gibi namussuzları böyle boşlukta bırakmak iyidir. Ne üzerine dedim. Ne olursa. Bir şeyleri tanımlayacaksın işte. Bir oda ya da bir ev veya eskiden yaşadığın bir şey. Bilirsin işte. Bir şeyi anlat da istersen cehennemin dibi olsun. Bana böyle söylerken de acayip acayip esnedi ki beni felaket hasta eder böyle esnemeler. Yani hem birinden sizin için lanet bir iyilik yapmasını istiyorsunuz hem de herifin suratına karşı esniyorsunuz. Ama çok da iyi olmasın ha dedim. Şu Hartzell denen senin hem İngilizce'de acayip iyi olduğunu hem de benimle aynı odada kaldığını biliyor. Yani pek öyle noktaları virgülleri yerli yerine oturtacağım diye uğraşmam. Buyurun işte. Bu da beni acayip hasta eder yani. Siz kompozisyon yazmada iyisinizdir. Birileri de kalkar böyle noktalardan virgüllerden söz eder. Stahlhelter bunu hep yapardı zaten. Kendisinin yalnızca noktaları virgülleri yanlış yere koyduğunda kompozisyonda iyi olmadığını sanmanızı isterdi. Bu bakımdan Ackley gibiydi biraz. Bir kez Ackley ile bir basketbol maçında yan yana oturmuştuk. Bizim takımda Howie Coyle denen o felaket oyuncu vardı. Oyun alanının tam ortasında potaya bile değmeden sayı yapardı çocuk. Ackley bütün maç boyunca Coyle'un basketbol için mükemmel bir füzeye sahip olduğunu söylemiş durmuştu. Tanrım, bu zevzekliklerden nasıl da nefret ederim. Bir süre sonra lavabonun üstünde oturmaktan sıkıldım. Aşağıya atlayıp bir iki adım ötede step dansı yapmaya başladım. Gırgır olsun diye. Aslında step dansı falan bilmem. Ama kenefin zemini taştandı. Yani step dansı için çok uygundu. Filmlerdeki o heriflerden birini taklit etmeye başladım. Şu müzikallerden birinde çıkmıştı hani. Filmlerden günahım gibi nefret ederim. Ama onları taklit etmek hoşuma gider. Bizim Stahlhelter tıraş oluyor, bir yandan da beni seyrediyordu. Tek eksiğim seyircidir. Bendeniz acayip göstericiyimdir. Ben lanet valinin oğluyum dedim. Kendimi perişan ediyor. Sözde step dansı döktürüyordum. Babam benim step dansçı olmamı istemiyor. Oxford'a gitmemi istiyor ama step dansı benim lanet kanıma işlemiş. Sırtlarla yatırık güldü. Mizah duygusu fena sayılmazdı. Siegfried Follis'in açılış gecesindeyiz. Soluğum giderek daralıyordu. Şirin böyle işte. Baş oyuncu devam edemiyor. Ay ya Şerif. Onun yerine kimi çıkaracaklar şimdi? Kimi olacak? Beni tabii. Ben valinin şu küçük lanet oğluyum. Nereden buldun o şapkayı? Dedi Starlighter. Kafamdaki avcı şapkasından söz ediyordu. Daha yeni görüyordu. Soluksuz kalmıştım. Ben de şamatayı kestim. Şapkamı çıkardım. Belki 90. kez baktım ona. Bu sabah New York'tan aldım. Bir papele. Beğendin mi? Starlighter kafasını salladı. Kıyak dedi. Aslında bana yağ çekiyordu. Çünkü hemen ardından baksana şu kompozisyonu yazacak mısın? Bilmek istiyorum dedim. Vaktim olursa yazarım. Olmazsa yazmam dedim. Gittim. Yanındaki lavaboya oturdum. Senin kız kim? Diye sordum. Fitzgerald mı? Değil. Sana demiştim. O domuz karıyla işim bitti diye. Öyle mi? Oğlum bana devretsen onu. Kırgır geçmiyorum. O kız benim tipim. Al senin olsun. Senin için çok büyük ama. Birden belirli bir nedeni yoktu ama herhalde canım gırgır istiyordu. Lavabodan yere atlayıp Stradiator'a bir yarım kafa kol çekeyim dedim. Belki bilmiyorsunuzdur. Bir güreş oyunu bu. Rakibinizin bir koluyla boynunu birlikte kapar, öldüresiye yüklenirsiniz. Nitekim yaptım da. Kes şunu Holden, Tanrı aşkına dedi Stradiator. Canı gırgır istemiyordu. Tıraş oluyordu herif. Ne istiyorsun şimdi yani suratımı mı keseyim? Yine de bırakmadım. Nefis bir kafa kol çekmiştim ona. Kurtar. Bakalım kendini kurtarabilirsen bu demir mengeneden dedim. Of tanrım dedim. Tıraş makinesini bıraktı. Birden kollarını savurup elimden kurtuldu. Çok güçlü bir herifti. Bense pek çelimsiz bir herifimdir. Yeter artık. Kes şu zırvalığı dedi. Yeniden tıraş olmaya başladı. İki kez alırdı sakalını. Parlak görünmek için. Hem de o berbat eski püskü makineyle. Fitzgerald değilse kiminle çıkıyorsun şimdi sen? Diye sordum. Gittim yine lavaboya oturdum. Şu Phyllis Smith denen yavruma. Hayır, öyle olacaktı ama bütün hesaplar yattı. Batav'ın kızının arkadaşını kaptım şimdi. Hey, neredeyse unutuyordum. Kız seni tanıyor. Hangi kız beni tanıyor? Çıktığım kız. Öyle mi? Dedim. Adı ne? İyiden iyiye meraklanmıştım. Dur bir düşüneyim. Jean Gallagher. Aman tanrım. Bunu duyunca az kalsın yere yıkılıyordum. Jane Gallagher onun adı dedim. Bunu söylerken de lavabodan aşağıya atlamıştım. Az kalsın düşüp bayılıyordum. Lanet olsun tabii tanıyorum. Önceki yaz bitişiğimde oturuyorlardı. Kocaman lanet bir Doberman Pinscher köpeği vardı. Onunla öyle tanışmıştık. Köpeği sürekli gelip bizim çimenlere ışığımı kesiyorsun Holden Tanrı aşkına dedi Stradlater. Orada durmak zorunda mısın yani? Tanrım felaket heyecanlanmıştım. Gerçekten heyecanlanmıştım. Nerede şimdi diye sordum. İnip ona bir merhaba falan diyeyim. Nerede? Et binada mı? Evet. Ne diye sordu beni acaba BM'de mi okuyor şimdi? Belki oraya giderim demişti. Shipley'e de gidebilirim demişti. Beni neden sordu? Bayağı heyecanlandım. Gerçekten heyecanlandım. Ben ne bileyim Tanrı aşkına kalkar mısın? Havlum altında kaldı dedi Starlater. Salak havlusunun üstüne oturmuştum. Jane Gallagher dedim. Kendimi toparlamıyordum bir türlü. Of Tanrım. Bizim Starlighter saçına Vitalis sürüyordu. Benim Vitalis'i mi? Dansçıdır o dedim. Bale filan yapardı yani. Her gün yaklaşık 2 saat çalışırdı yazın ortasında. O sıcaklarda bacakları bozulacak, kalınlaşacak filan diye ödü kopardı. Onunla hep dama oynardık. Onunla hep ne oynardınız? Dama. Dama mı Tanrı aşkına? Evet. Damaya çıkan taşlarını hiç oynatmazdı. Hepsini arka sırada toplardı. Onları sıraya dizmek istemezdi. Bir daha kullanmak istemezdi damaları. Arka sırada dizili olmalarından hoşlanırdı. Stradler hiçbir şey demedim. Böyle şeyler çoğu insanı pek ilgilendirmiyor nedense. Annesi bizim kulübe üyeydi dedim. Ara sıra biraz para kazanmak için kulüpte milletin golf sopalarını taşırdım. Birkaç kez onun annesinin sopalarını da taşıdım. Kadın 9 delikte 170 sayı yapmıştı. Stradler beni pek dinlemiyordu. O muhteşem perçemini taramakla meşguldüm. İnip kıza bir merhaba diyeyim mi bari dedim. Niye gitmiyorsun öyleyse? Gideceğiz ya. Bir dakika. Saçını yeniden ayırmaya girişti. Saçını taraması 1 saat falan sürerdi. Annesi babası boşanmışlar. Annesi sonra gitmiş bir ayyaş köpekle evlenmiş dedim. Kıllı bacaklı sıska bir herif. Onu hatırlıyorum. Şort giyerdi hep. Jane bana onun oyun yazarı gibi lanet bir şey olduğunu falan söylemişti. Onu her gördüğümde hep kafa çekip radyodan lanet bir polisiye piyesi dinlemekte olurdu. O herif evde çırılçıplak dolaşırdı. Jane evdeyken falan. Öyle mi? Dedi Starlater. O ayyaş köpeğin Jane'in yanında çırılçıplak koşturması onu pek ilgilendirmişti. Bu Starlater seks düşkünü bir herifti. Çocukluğu rezalet geçmiş kızın. Dalga geçmiyorum. Böyle şeyler onu pek ilgilendirmezdi. Seks konusu oldu mu ilgilenirdi yalnızca. Jane Gallagher. Tanrım. Onu aklımdan atamıyordum. İnip kıza bir merhaba diyeyim bari. Durmadan bunu söyleyeceğine niye gitmiyorsun? Dedi Starlater. Pencereye gittim ama dışarıyı göremiyordum. Sıcaktan camlar buğulanmıştı. Havamda değilim şu an dedim. Değildim de böyle şeyler için havanızda olmanız gerek. Şipli'ye gittiğini sanıyordum. Şipli'ye gittiğine yemin edebilirim. Kenefte bir süre dolandım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Maç hoşuna gitti mi Jane'in dedim. Evet, öyle sanırım. Bilmiyorum. Hep dama filan oynadığımızı anlattım sana. Bilmiyorum. Tanrı aşkına. Kızla daha yeni tanıştım dedi Starlater. O muhteşem lanet saçını taraması sonunda bitti. Pis tıraş takımlarını toplamaya girişti. Baksana ona selam söyle benden tamam mı? Tamam dedi Starlater ama adım gibi biliyordum söylemezdi. Bu Starlater gibi herifler kimseye selamınızı filan iletmezler. Starlater odaya çıktı. Ben Kenaf'ta biraz daha oyalandım. Bizim Jane'i düşündüm. Sonra ben de odaya gittim. Odaya döndüğümde Starlater aynanın karşısında boyun bağını bağlıyordu. Ömrünün yarısını aynanın karşısında geçirirdi. Koltuğa oturdum, biraz onu seyrettim. Hey dedim. Ona atıldığımı falan söyleme tamam mı? Tamam. Starlater'ın iyi bir yanı da buydu. Böyle ufak tefek lanet şeyleri ona açıklamak zorunda kalmazdınız. Ama Ackley'den kurtulamazdınız. Sanırım Starlater böyle şeylerle pek ilgilenmiyordu. Asıl neden bu olmalı. Ackley farklıydı. O her şeyi burnuna sokmadan edemezdi. Starlater benim köpek dişi desenli ceketimi giymişti. Tanrım bari genişletmemeye çalış dedim. O ceketi daha iki kez giymiştim. Genişletmem. Sigaram nerede benim? Masanın üstünde. Neyi nereye koyduğumdan hiç haberi olmazdı. Atkının altında sigarasını aldı. Ceketinin benim ceketimin yani cebine koydu. İş olsun diye birden şapkamın siperini öne çevirdim. Birdenbire sinirlenmeye başlamıştım. Epey sinirli bir herifimdir. Baksana, onunla nereye gidiyorsunuz diye sordum. Kararlaştırdınız mı? Bilmiyorum. New York'a gideriz vakit olursa. 9.30'a kadar izin almış Tanrı aşkına. Konuşma tarzından hiç hoşlanmamıştım. Dedim ki herhalde senin ne yakışıklı ne dayanılmaz bir piç olduğunu bilmediğinden böyle erken bir saate kadar izin almıştır. Seni bir tanısaydı belki de sabah 10.30'a kadar izin alırdı. Bak bu acayip doğru dedim. Onu kızdırmak kolay değildi. Kendini beğenmişti. Dalga geçme benimle. O kompozisyonu yazacaksın değil mi? Artık giyinmiş kuşanmış çıkmaya hazırdı. Kendini zorlayalım falan deme. Acayip bir timsel olsun deme. Yeter, tamam mı? Ona karşılık vermedim. Canım istemiyordu. Yalnızca ona sor dedim. Damalarını hala en arka sıraya mı diziyormuş? Tamam dedi Starlater. Ama kıza söylemeyeceğini biliyordum. Haydi kendine iyi bak. Sonra defolup gittim. O gittikten sonra yarım saat kadar orada oturdum. Yani öylece oturdum. Hiçbir şey yapmadım. Sürekli Jane'i düşündüm. Durdum. Onunla Starlater'ın buluşmalarını filan. Bu beni öyle sinirlendirdi ki az kalsın delirecektim. Bu Starlater denen herifin seks düşkünü bir namussuz olduğunu size demin söylemiştim. Birdenbire içeriye yine Ackley daldı. Her zamanki gibi o lanet duş perdelerinin oradan. Ömrümde ilk kez onu gördüğüme sevinmiştim. Başka saçmalıkları unutup sıkıntımı dağıtmama yaramıştım. Ackley akşam yemeği saatine kadar odada takıldı. Bensi'deki nefret ettiği heriflerden bahsetti. Çenesindeki o koca sivilceyi sıktı. Mendilini bile kullanmadan. Doğrusunu isterseniz o p***in mendili bile olduğunu zannetmiyorum. Zaten kullanırken de görmüş değilim. Pensi de cumartesi akşamları hep aynı yemek çıkardı. Çok önemli bir şeymiş gibi. Neymiş? Biftek çıkarıyorlarmış size. 1.000 kağıdına bahse girerim ki bunu yapmalarının nedeni çoğu ailenin pazar günleri okula çocuklarını ziyarete gelmesi ve bizim Turmer'ın hesabına göre sevgili oğulcuklarına akşam ne yediniz diye soracak olmasıydı. O da biftek diyecekti. İyi tezgah değil mi? Biftekleri de bir görmeliydiniz. Şu küçücük sert kupkuru et parçalarındandı. Kesemezdiniz bile. Biftek çıktığı akşam tabağınıza bir kepçe dolusu patates püresi atarlardı. Tatlı olarak da brown beti verirlerdi. Kimse ağzına bile sürmezdi. Daha iyisinden hiç haberi olmayan orta kısımdaki küçük çocuklar dışında tabii. Ama Ackley gibi herifler önlerine ne koyarsanız siler süpürürler. Yemekhaneden çıktığımızda hava güzeldi. Yerde 5-10 santim kar vardı. Ve hala çılgınlar gibi yağıp duruyordu. Felaket güzel bir şeydi. Başladık birbirimize kar topu atıp şakalaşmaya. Çocukça şeylerdi tüm bunlar ama herkesin keyfi yerindeydi. Buluşacağım bir kız falan yoktu. Güreş takımından Mel Borsart adlı arkadaşımla otobüsle Eggerstown'a inmeye, birer hamburger yemeye ve bulursak eğer rezil bir film seyretmeye karar verdik. Bütün gece kıçımızın üstünde oturup durmak istemiyorduk. Mel'e Ackley'nin bizimle gelmesinde bir sakınca olup olmadığını sordum. Soruşumun nedeni Ackley cumartesi geceleri hiçbir şey yapmaz. Odasında oturup sivilcelerini falan sıkardı. Mel sakıncası olmadığını söyledi ama pek hoşuna gitmemişti Ackley'i. Pek sevmezdi. Neyse hazırlanmak üzere odalarımıza çıktık. Kaloşlarımızı falan giyerken bizim Ackley'e bağırıp bizimle sinemaya gelir mi diye sordum. Duş perdelerinin ardından beni rahatça duyabildiği halde hemen karşılık vermedim. Size hemen yanıt vermekten nefret eden bir herifti. Sonunda perdelerin arkasından çıktı. Duş yetişiğinin üstünde dikilip sinemaya benimle birlikte başka kim gidiyor diye sordu. Başka kim gidiyor diye hep böyle sorardı. Yemin ederim bu herifin gemisi batsa lanet bir sandalla onu kurtarmaya gitseniz sandala binmeden önce mutlaka kürekte kim var diye sorardı. Mel Borsart dedim. Hop mi? Peki. Bekle bir saniye. Haline bakınca size büyük bir iyilik yapacak sanırdınız. Hazırlanması 5 saat kadar sürdü. O hazırlanırken ben de pencereye gittim, camı açtım, çıplak elle bir kar topu yaptım. Karla harika kar topu yapılıyordu ama kar topunu atmadım. Sonra atmaya niyetlendim sokakta duran bir arabaya ama vazgeçtim. Araba orada bembeyaz, çok güzel görünüyordu. Sonra bir yangın musluğunu nişan aldım ama o da bembeyaz ve çok güzeldi. Sonunda hiçbir şeye atmamaya karar verdim. Camı kapattım ve odanın içinde elimde kar topunu sıka sıka dolaşmaya başladım. Bir süre sonra Brossard ve Ackley'e birlikte otobüse binerken kar topu hala elimdeydi. Otobüsün şoförü kapıyı açtı ve kar topunu dışarı attırdı bana. Ona kar topunu kimseye fırlatmayacağımı söyledim ama bana inanmadı. İnsanlar size hiç inanmıyorlar zaten. Hem Brossard hem de Ackley filmi görmüşlerdi. Biz de gittik bir iki hamburger yedik. Biraz tilt makineleriyle oynadık. Sonra otobüse binip Pensy'ye döndük. Filmi illa göreceğim diye can attığımda yoktu zaten. Cary Grant'lı bir komedi filan da herhalde. Ayrıca Brossard ve Ackley ile daha önce de sinemaya gitmiştim. Gülünç bile olmayan zırvalıklara sırtlanlar gibi gülerdi bu ikisi. Sinemada yanlarında oturmaktan pek hoşlanmazdım. Yatakhaneye döndüğümüzde saat daha 9'a çeyrek vardı. Brossard bridge hastasıydı. Bir oyun çevirmek için yatakhanede adam bakmaya çıktı. Ackley de iş olsun diye bizim odaya park etti. Yalnız Slater'ın koltuğuna tünemedi bu kez. Boylu boyunca benim yatağa uzandı. Yüzü filan da yastığımda o tek düze sesiyle başladı anlatmaya. Sivilcelerini kurcalaya kurcalaya. Bin türlü numara çektim ama onu başımdan atamadım. O felaket tek düze sesiyle geçen yaz sözde becerdiği bir yavruyu anlatıp durdu. Bana bunu belki 100 kere anlatmıştı. Ama her anlatışında başka başka şeyler oluyordu. Bir dakika önce kızı kuzeninin bukinde sahip oluyordu. Bir dakika sonra bakıyordunuz bir iskelenin üzerinde uzanmış yatıyorlardı. Tümüyle palavraydı. Tabii hayatta tanıdığım tek bakir herif oydu herhalde. Birinin ona karşı bir şey hissedebileceğini bile düşünemiyorum. Neyse. Artık sonunda ona açık açık Starlater için bir kompozisyon yazmak zorunda olduğumu, kafamı toparlamam için defolup gitmesi gerektiğini söyledim. Gitmesine gitti. Ama yine de her zamanki gibi ağırdan aldı. O gittikten sonra pijamamı ve sabahlığımı giydim. Kafama da o şapkayı geçirdim ve kompozisyonu yazmaya giriştim. İyi güzeldi. Aklıma Sizal Leiter'in dediği gibi tarif edilecek bir oda, bir ev veya herhangi bir şey gelmiyordu. Ben öyle odaları, evleri anlatmaya pek meraklı değilimdir. Ne yapayım? Ben de oturdum. Kardeşim Alan'ın beyzbol eldivenini yazdım. Evet. Felaket betimsel bir konuydu gerçekten. Kardeşim Alan'ın eldiveni solaklar için olan türdendi. Solaktı kardeşim. Eldiveninin betimsel özelliği bütün parmaklarına ve el üstü cebine kardeşimin şiirler yazmış olmasıydı. Yeşil mürekkepli. Bunları beyzbol alanında tepesinde eli sopalı bir vurucu olmadığı zamanlarda okumak için yazmıştı. Kardeşim öldü. 18 Temmuz 1946'da lösemiden. O sıralarda Maine'de oturuyorduk. Tanısaydınız onu çok severdiniz. Benden 2 yaş küçüktü ama benden 50 kat daha akıllıydı. Korkunç zekiydim. Öğretmenleri durmadan anneme mektup yazar, Ellie gibi bir çocuğun öğretmeni olmaktan gurur duyduklarını bildirdilerdi. Ve palavra sıkmak için yazmazlardı. Gerçeği söylerlerdi. O yalnızca ailenin en akıllı üyesi değildi. En efendisiydi de. Hiç kimseye kızmazdı. Kızıl saçlı insanlar çok çabuk kızar derler ama Ellie hiç kızmadı. Ve kızıl saçlıydı. Size onun nasıl bir kızıl saçlı biri olduğunu anlatayım. Ben golf oynamaya 10 yaşındayken başladım. Hatırlıyorum. 12 yaşındaydım o yaz. Bir gün atış yapmak için topu kuma dikerken içimden birden başımı bir çevirsem Ellie'yi görecekmişim gibi bir duygu geçti. Döndüm baktım. İnanın çitin altında golf alanı çepeçevre o çitle sarılıydı. 100-150 metre kadar uzakta bisikletine oturmuş beni seyretmiyor mu? Ya işte böyle türden bir kızıl saçlıydı o. Tanrım. Öyle iyi bir çocuktu ki yemek masasında otururken aklına gelen şeyleri o kadar çok gülerdi ki neredeyse sandalyeden düşecek gibi olurdu. Daha yeni 13 yaşına girmiştim. Beni psikiyatriste falan götürmüşlerdi. Garajın camlarını kırdığım için. Ayıplamıyorum onları. Gerçekten ayıplamıyorum. Alan'ın öldüğü gece garajda yattım. Tüm lanet camları da yumruğumla kırdım. Hıncımı almak için. O yaz aldığımız station arabanın da camlarını kırmaya çalıştım ama zaten elim çoktan kırılmıştı. Bir şey yapamadım. Böyle şeyler yapmak çok aptalca, kabul ediyorum. Ama siz Ellie'yi tanımalıydınız. Elim arada bir yağmur yağdığında filan sancıyor ve artık yumruğumu sıkamıyorum. Şöyle sımsıkı bir yumruk yani ama bunun dışında pek önemli bir şeyim kalmadı. Lanet bir cerrah ya da kemancı falan olmayacağıma göre önemli bir şey yok. Her neyse. Stradlater'ın kompozisyonu için yazdıklarım bunlardı işte. Bizim Alan'ın beyzbol eldiveni. Artık hep bende duruyor bavulumda. Eldiveni çıkardım ve üstündeki şiirleri kompozisyona ekledim. Tek yapacağım Alan'ın adını değiştirmekti. Böylece hiç kimse onun Stradlater'ın kardeşi değil de benim kardeşim olduğunu anlamayacaktı. Bu kompozisyonu yazmaya pek hevesli değildim. Ama bundan başka tasvir edilecek hiçbir şey aklıma gelmemişti. Ayrıca bunları yazma hoşuma da gitmişti. Bir saat kadar vaktimi aldı. Çünkü Stradlater'ın rezil daktilosunu kullanmak zorunda kalmıştım. O daktilo da canımı fena sıkmıştı. Ben daktilomu koridorun ucundaki bir herife ödünç vermiştim. Yazmayı bitirdiğimde saat 10.30 filandı. Pek uykum yoktu. Kalktım. Bir süre pencereden dışarıya baktım. Artık kar yağmıyordu ama arada sırada çalışmayan arabaların sesleri geliyordu. Bizim Eklen'in horlamasını da duyabiliyordunuz. Lanet duş perdelerinin arasından, sinüslerinden rahatsızdı. Uyurken pek düzgün soluk alamıyordu. O herifin her şeyi bir tuhaftı zaten. Sinüs rahatsızlığı, sivilceler, berbat dişler, ağız kokusu, pis tırnaklar. Yani bu manyak ucuna acımadan edemiyordunuz. İnsan bazı şeyleri tam hatırlayamıyor. Stallater'ın Jane'le buluşmasından dönüşünü hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Koridordan Stallater'ın o salak, o lanet ayak sesleri geldiği sırada ne yaptığımı hatırlayamıyorum yani. Herhalde hala pencereden falan bakıyordum ama yemin ederim tam olarak hatırlamıyorum. Hatırlayamayışımın nedeni felaket üzgündüm. Bir şeylere üzülüyorsam tuvalete gitmem gerekse bile gitmem. Üzülmekten gidemem. Üzülmeyi bırakıp gidemem. Stallater'ı tanısaydınız siz de benim gibi üzülürdünüz. O herifle birlikte birkaç kez kızlarla buluşmaya gittim. Ne dediğimi biliyorum yani. Edepsiz herifin tekiydi. Gerçekten edepsizdi. Her neyse. Koridor muşambayla filan kaplıydı. Onun o lanet ayak seslerinin koridordan odaya doğru yaklaştığını duyabiliyordunuz. Odaya girdiği sırada nerede oturduğumu bile hatırlamıyorum. Pencerede mi? Benim koltuğumda mı? Yoksa onunkinde mi? Yemin ederim hatırlamıyorum. Soğuktan sızlana sızlana girdi odaya. Sonra herkes ne cehenneme gitti böyle? Ortalık morga dönmüş dedi. Ona yanıt verme zahmetine bile girmedim. Cumartesi geceleri herkesin ya dışarıda, ya uykuda, ya da hafta sonu için evine gitmiş olduğunu bilmeyecek kadar salaksa, bunu ona söylemek için kendimi perişan edecek falan değilim yani. Soyunmaya başladım. Jane'le ilgili tek bir lanet söz etmedi. Ben de konuşmadım. Onu seyrettim yalnızca. Yalnız köpek dişi ceketim için teşekkür etti bana. Ceketi bir askıya bırakıp dolaba kaldırdı. Daha sonra boyun bağını çıkarırken bana o lanet kompozisyonunu sordu. Lanet yatağının üstünde olduğunu söyledim ona. Gitti, bir yandan gömleğinin düğmelerini çözerken bir yandan da kağıdı okudu. Suratında o salak ifadeyle göğsünü, karnını ovuştura ovuştura orada öyle durup okudu. Hep böyle göğsünü, karnını ovuşturdu. Herif aşıktı kendine. Birdenbire, Tanrı aşkına Holden, burada lanet bir beyzbol eldivenini anlatmışsın. Ne olmuş? Dedim. Felaket soğuk bir tavırla. Ne demek ne olmuş? Sana lanet bir oda veya ev gibi bir şey anlatılacak demedim mi? Betimsel olsun dedin. Beyzbol eldivenini anlatsak ne fark eder? Ah lanet olsun dedi. Acayip kızmıştı. Fitil gibiydi. Sen her şeyi böyle kıç tarafından yaparsın zaten. Bana baktı. Seni buradan attıklarını hiç şaşmamak gerek dedim. Tek bir lanet şeyi bile doğru dürüst yapamıyorsun. Tek bir lanet şeyi bile. İyi tamam. Ver onu bana o zaman dedim. Gittim. O lanet kağıdı elinden çekip aldım. Sonra da yırttım. Bunu niye yaptın şimdi? Dedim. Ona karşılık bile vermedim. Kağıt parçalarını çöp sepetine attım. Sonra yatağıma uzandım. Uzun süre ikimiz de bir şey söylemedik. Slater soyundu. Üstünde bir tek donla kaldı. Ben yattığım yerde bir sigara yaktım. Yatakhanede sigara içmemiz yasaktı ama yine de gece geç saatte herkes uyurken veya dışarıdayken kimse kokusunu alamayacağından içebiliyordunuz. Dahası bunu Stadlater'ı rahatsız etmek için yapıyordum. O yatakhanede sigara içmezdi. Bir tek ben içerdim. Stadlater, Jane hakkında tek bir söz etmiyordu. Sonunda saat 9.30'a kadar izin aldıysa bu saatte kadar nasıl kaldınız? Daha geç bir saate kadar izin mi aldırttın kıza yoksa? Dedim. Ben bunu ona sorduğum sırada o yatağın kenarına oturmuş, lanet ayak tırnaklarını kesiyordu. Bir dakika dedim. Hangi manyak cumartesi gecesi için 9.30'a kadar izin alır ha? Tanrım. O an nasıl nefret ettim ondan. New York'a gittiniz mi? Dedim. Deli misin? 9.30'a kadar izin almışsın New York'a nasıl gideriz? Zor tabii. Bana baktım. Dinle dedim. Sigara içeceksen niye buradan gidip kenefte yapmıyorsun? Sen buradan defolup gidiyorsun ama ben mezun olana kadar burada kalmak zorundayım. Umursamadım. Hiç umursamadım. Manyaklar gibi sigara içmeye devam ettim. Döndüm yan yatarak onun ayak tırnaklarının kesmesini seyrettim. Ne okuldu ama. Hiç durmadan birilerinin ayak tırnaklarını kesmesini veya sivilcelerini sıkmasını seyrediyordunuz. Selamı söyledin mi ona? Diye sordum. Söyledim. Söylemişmiş pis herif. O ne dedi? Dedim. Ona sordun mu hala damalarını en arka sıraya diziyor muymuş? Hayır sormadım. Ne sanıyorsun? Bütün gece ne yapacaktık yani? Dama mı oynayacaktık Tanrı aşkına? Bir süre sonra ona New York'a gitmedinizse nereye gittiniz peki? Diye sordum. Sesimin titremesini güçlükle denetleyebiliyordum. Tanrım giderek iyice sinirleniyordum. İçimden az sonra matrak bir şeyler olacak diye bir duygu gelip geçti. O lanet ayak tırnaklarını kesmesi bitti. Yatağından kalktı. Üstünde bir tek donla filan benimle şakalaşmaya girişti. Omzuma şakadan bir yumruk atmaya başladı. Kes şunu dedim. New York'a gitmedinizse nereye gittiniz peki? Hiçbir yere gitmedik. Lanet arabada oturduk. Omzuma yine o salak yumruklardan bir tane salladı. Kessene şunu dedim. Kimin arabasında? Ed Behnke'nin. Ed Behnke, Pensy'de basketbol koçluğu yapıyordu. Bizim Stanley'de de onun yavrucuklarından biriydi. Takım da ortada oynuyordu çünkü. Ed Behnke de her istediğinde ona arabasını verirdi. Aslında öğrencilerin öğretmenlerden araba alması yasaktı. Ama bu sporcu herifler birbirlerini tutarlardı. Gittiğim her okulda gördüm bunu. Bu sporcu herifler birbirlerini acayip tutuyorlar. Stadlater omzuma yalandan yumruk atmaya devam ediyordu. Elinde diş fırçasını tutuyordu. Sonra ağzına dişlerinin arasına aldı fırçayı. Ne yaptın kıza? Dedim. Onu Ed Bank'in arabasında becerdin mi yoksa? Sesim rezalet titriyordu. Ne ayıp, ne ayıp. Ağzına biber süreceğim senin. Yaptın mı? Bu bir meslek sırrıdır ahbap. Bundan sonrasını pek hatırlamıyorum. Tek bildiğim yataktan kalktım. Sanki kenefe gidiyormuş gibi ama ona bir yumruk salladım bütün gücümle. O diş fırçasını ağzına gömecek, gırtlağına saplayacaktım. Yalnız ıskaladım. Oturtamadım yumruğu. Yalnızca kafasının yanına değmişti. Biraz canını acıttı herhalde ama istediğim olmamıştı. Epey canını acıtmış olabilir. Ama yumruğu sağ elimle atmıştım. O elimi pek sıkamıyordum. Size anlattığım o kırılmadan dolayı. Her neyse. Bundan sonra hatırladığım yere serilmiştim ve stalde yatıp surası kıpkırmızı bir halde göğsüme oturmuştu. Bir ton filan geliyordu üstüme. Bileklerini de tutmuştu. Ona yumruk atamıyordum. Onu öldürebilirdim. Neyin var senin herif? Lanet herif! Deyip duruyordu. O salak suratı kızarıyor da kızarıyordu. Çek şu pis dizleri üstümden dedim ona. Neredeyse avızım çıktığı kadar haykıracaktım. Hadi kalk üstümden pis herif! Ama kalkmıyordu. Bileklerimi öylece tutup durdu. Ben de ona sürekli filan dedim. 10 saat kadar. Ona söylediğim her şeyi tam hatırlayamıyorum. Ona canının her istediğini becerebileceğini sandığını söyledim. Bir kızın damalarını en arka sırada toplamasıyla hiç ilgilenmediğini, çünkü lanet salak bir gerizekalı olduğunu söyledim. Ona gerizekalı demenizden nefret ederdi. Zaten bütün gerizekalılar kendilerine gerizekalı denmesinden nefret ederler. Kes artık Holden dedim. O kocaman budalaların suratı kıpkırmızı kesilmişti. Kes artık, tamam mı? Kızın adı Jane mi, June mu? Onu bile bilmiyorsun lanet gerizekalı. Artık kes şunu Holden, lanet olsun, bak seni uyarıyorum dedi. Niyeti kötüydü. Bak kesmezsen çakacağım bir tane, haberin olsun. Çek şu pis kokuşmuş gerizekalı dizlerini göğsümden. Bırakırsam çeneni kapayacak mısın? Ona yanıt bile vermedim. Bir daha söyledi. Holden, bırakırsam çeneni kapayacak mısın? Evet. Üstümden kalktı. Ben de ayağa kalktım. Kahrolası dizleri göğsüme batmıştı. Canım felaket acıyordu. Pis salak gerizekalı seni dedim ona. Bu onu çok kızdırdı. Koca salak parmağını suratıma salladı. Holden, lanet olsun, bak seni uyarıyorum. Çeneni kapa, yoksa... Niye kapayacakmışım dedim. Resmen haykırıyordum. Senin gibi gerizekalıların derdi de bu işte. Hiçbir şeyi tartışmak istemiyorsunuz. Zaten bütün gerizekalılar böyledir. Hiçbir şeyi adam gibi tar... Bu kez gerçekten bir tane çaktı bana. Kendimi birden yerde buldum. Beni vurup da mı yıktı hatırlamıyorum. Ama sanmıyorum. Yani birini yumrukla yere yıkmak oldukça zordur. Filmler dışında tabii, ama burnum kanıyordu. Yukarı baktım. Bizim Stellator sağ yanımda tepeme dikilmiş duruyordu. Koltuğun altında lanet tıraş takımları vardı. Sana sus dedim. Durdum. Niye susmadın ha dedi. Sesi çok asabiydi. Kafamı yere vurduğum zaman kafatasımın çatladığından filan endişeleniyordu herhalde. Bunu sen istedin lanet olası herif dedim. Vay canına, herif amma da üzülmüştü. Zahmet edip ayağa bile kalkmıyordum. Öyle yerde upuzun yatıp ona gerizekalı deyip duruyordum. Çok kızgındım. Resmen böğürüyordum. Dinle beni. Git bir yüzünü yıka dedi Stallator. Beni duyuyor musun? Ona asıl kendisinin gidip o gerizekalı... Ona asıl kendisinin gidip o gerizekalı suratını yıkamasını söyledim. Çok çocukçaydı bunu söylemek. Ama felaket kızgındım ona. Kenefe giderken hurayıp Bayan Schmidt becermesini söyledim. Bayan Schmidt kapıcının karısıydı. 65 yaşında falan vardı. Stallator'ın oda kapısını çekip koridorun sonunda kenefe gittiğini duyana kadar yerde oturdum. Sonra kalktım. Şu lanet avcı şapkamı bir türlü bulamıyordum. Sonunda buldum. Yatağın altındaydı. Kafama taktım. Siperini de hoşuma giden biçimde arkaya çevirdim. Budala suratımın ne hale geldiğini görmek için aynaya gittim. Hayatta böyle kan görmemiştim. Ağzım, çenem, hatta pijamam ve sabahlığım kana bulanmıştı. Biraz korktum. Biraz da hoşuma gitti. Bütün bunlar bana sert adam havası veriyordu. Ömrüm boyunca herhalde iki kez kavga etmişimdir. İkisinde de sopayı yedim. Ah, pek dişli biri sayılmam. Pasifistim ben. Doğrusunu isterseniz. Herhalde Ackley büyük olasılıkla tüm bu şamatayı duyup uyanmıştır diye düşündüm. Perdelerin arasından yan odaya geçtim, ne halt ettiğine bir bakmak için. Ackley'nin odasına pek gitmezdim. Pasaklı herifin teki olduğundan Acayip bir koku olurdu o odada. Perdelerin arasından bizim odanın ışığı sızıyordu biraz. Ekli'yi görebiliyordum. Yatağında yatıyordu. Çok iyi biliyordum. Bal gibi uyanıktı. Ekli dedim. Uyanık mısın?